Evet, biz bundan önceki dersimizde İmam İbn Teymiye'nin Et-Tedmuriye'nin mukaddimesinde Hudbutul Hace'yi işlemişti rahimahullah. Ona böyle yüzeysel olarak değinmek istemiştik. Geçen hafta bir cüzünü anlattık. Bu haftada inşallah ikinci cüzünü veyahut da belki de üçüncü cüz olabilir. Yani yetişebileceğimiz kadar. Biz şeye yetişmiştik. Men yehdihillahu fela mudillela. Bundan önce şeyi anlatmıştık. Hamdü ve şükrü anlatmıştık. Bugün de inşallah men yehdihillahu fela mudillela sözü. Ve burada hidayet iki çeşittir. Diyor ki hidayetü tevfik vel ilham ve şerh ve şerhun lissadr. İkincisi hidayetun ve dilaletun ve irşadun ve beyanun lissebil. Hidayetü tevfik, bu Allah'la alakalı. Ve bu tevfik ve ilham hidayeti ancak Allah Celle Celaluhu dilerse olur. Allah dilemedikçe bu hidayetin oluşması kesinlikle söz konusu değil. İkincisi hidayetü dilale vel irşad. Dilalet ve irşad hidayeti ise bu yani her kul ile kul ile alakalı. Ve burada diyor ki enne hidayetil ilham la yakdar aleyha illa Allah subhanahu ve teala. İlham ve tevfik hidayeti Allah'tan başka hiç kimse onu gerçekleştiremez. Ve bu konuyla ilgili Kasas suresinin 56. ayeti örnek olarak veriyor. Diyor ki inneke la tehdi men ahbebt velakinne Allah'a yehdi men yeşe. Bu ayetin nüzul sebebi biliyorsunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amcası Abu Talib için yani hidayeti bulması için çok uğraşıyordu Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Ve ölüm yatağına düştüğü zaman onun yanına gitti. O an içinde cahili toplumdan elebaşlar onun yanındaydı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hep ona söylüyor. Ne olur? La ilahe illallah söyle ki bu la ilahe illallah ile senin için Allah'ın huzurunda şahit olayım. Çok ısrar etti Aleyhisselatü Vesselam. Yani ölüm döşeğine düşmeden önce de ısrar ettiği gibi o an içinde çok ısrar etti Aleyhisselatü Vesselam. İstiyordu ki Abu Talib Müslüman olsun. Tabii ki Abu Talib biliyorsunuz dedesi Abdülmuttalib vefat ettikten sonra amcası Abu Talib'e onu emanet etti ve Abu Talib onun için çok uğraştı. Onun yani Aleyhisselatü Vesselam'ın davasının gerçek ve hak yol olduğunu inan biliyordu. Ancak tasdik etmedi. Yani inanç yönden, kalbi yönden hiçbir zaman muvaffakat edip inanmadı. Bilmesine rağmen. Ve onun çok büyük bir sözü var. Diyor ki eğer diyor ben öldükten sonra Arap kadınlar benim hakkımda konuşmayacaklarını bilseydim diyor seni sevindirmek için diyor bu kelimeyi söyleyecektim diyor. Ve işte o an için Allah Celle Celaluhu bu ayeti indiriyor. Aleyhissalatü vesselam'a buyurarak inneke la tehdi men ahbebt velakinne Allah'a yehdi men yeşe. Sen diyor sevdiğin bir kişiyi asla hidayete kavuşturamazsın. Ancak diyor Allah Celle Celaluhu istediği kişiyi veyahut da dilediği kişi hidayete iletebilir veyahut da kavuşturabilir. İşte bu hidayetü tevfik vel ilham Allah ile alakalı. Allah Celle Celaluhu bir kişinin doğru yolu bulması için dilemedikçe o kişiyi doğru yolu bulması mümkün değildir. Yalnız bazen bunu söylerken belki bir bazı şahısların aklına şu soru gelebilir. Yani bu nasıl oluyor? Yani demek ki Allah Celle Celaluhu istediği kişiye hidayet veriyor, istemediği kişiye hidayet vermiyor. Allah Celle Celaluhu, yani öyle değil yani. Yani bir yönden öyledir, bir yönden öyle değildir. Nasıl bir yönden öyledir? Bir yönden yani Allah dilemedikçe hiç kimse hidayet yolu bulamaz. Öbür yönden de mesela kişi, yani Allah Celle Celaluhu daha varlıkları yaratmadan 50 bin sene önce Allah Celle Celaluhu biliyor ki yaratacağı mahlukatın hangi yolda olacağını ve nasıl öleceklerini ve ne akide üzerinde öleceklerini, hayatları boyunca ne yapacaklarını hepsi Allah Celle Celaluhu'nun ezeli ilminde mevcuttur. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu ezeli ilminde, örneğin mesela ezeli ilminde Ebu Leheb ile Ebu Cehil'in Müslüman olmayacaklarını bildiği için Allah Celle Celaluhu, tamam mı, onlar küfrü isterken Allah Celle Celaluhu onları zorla İslam'a sokmadı. La ikraha fiddin, dinde zorlamak yoktur yani. Allah Celle Celaluhu, onlar küfrü istiyorlarsa ve Allah Celle Celaluhu ezeli ilminde biliyor ki bunlar hidayeti bulmayacak, yani bunlar İslam'ı istemeyecekler ve İslam'a teslim olmayacaklar. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu onları doğru yola iletmez çünkü onlar istemiyor. İşte bu bilinçte olduğu için Allah Celle Celaluhu ezeli ilminde onlara ne yapmıyor? Ebu Talib gibi, Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi veyahut da bunların çizgisinde olan şahıslar. Allah Celle Celaluhu onlar istemeyince Allah Celle Celaluhu onları da dine sokmuyor. Yani onları hidayete ulaştırmıyor. İşte onun için burada Allah Celle Celaluhu bu ayeti Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapıyor? Vahyediyor. Öbür tarafta diğer bir ayette Şura 52. ayetinde Allah Celle Celaluhu diyor ki ve inneke letehdi ila sirati mustakim. Ve burada alimler bu tür ayetler veyahut da bu tür hadisler olduğu zaman burada diyor ki hene fi taarud beyne'n nusus, yani bu iki nas arasında sanki yüzeysel itibariyle baktığımız zaman çelişki var. Yani mesela orada Allah Celle Celaluhu diyor ki sen diyor dilediğin kişiye hidayete kavuşturamazsın. Diğer ayette Şura ayetinde diyor ki sen diyor ve inneke letehdi ila sirat-ı mustakim, sen diyor gerçekten, tamam mı, dost doğru yola, insanları dost doğru yola iletirsin. Yani orada diyor ki sen iletemezsin. Burada diyor ki sen iletirsin. Yani burada bu iki ayet birbiriyle şey yapır, zıtlaşırken veyahut da çelişki, yüzeysel olarak çelişkili gözükünce, yani burada ne yapmamız gerekiyor? Bundan önce siz biliyorsunuz, hatırlıyorsanız taharet babında abdestle ilgili yine bir meseleyi anlatmıştık, değinmiştik veyahut da mesela kişi elini zekerine değdirdiği zaman abdest bozulur mu bozulmaz mı? Bir hadiste diyor ki Allah Aleyhisselatü Vesselam o senden bir parçadır. Yani elini bacağına vurmuşsun, ha zekerine vurmuşsun, arada bir fark yok diyor. Diğer bir hadiste diyor Aleyhisselatü Vesselam kim elini zekerine değirirse diyor abdesti bozulur, abdest alsın. Yani biz iki hadise baktığımız, burada senden bir parçadır diyor. Öbür tarafta diyor ki abdest alman gerekiyor. Burada da diyor ki sen hidayete kavuşturamazsın veyahut da iletemezsin. Öbür ayette diyor ki doğrusu sen yani hidayete erdiriyorsun veyahut da hidayete sebep oluyorsun. İşte bu tür çelişkili ayetler veyahut da hadisler olduğu zaman alimler bu çelişkili hadislere veyahut da ayetlere nasıl bakıyorlar? İşte burada mesela bu iki ayete bakarken burada hidayet, yani ilham ve tevfik hidayeti, bu Allah'la alakalı. Ey Kasas suresindeki ayet. İnneke la tehdi men ahbab. Sen sevdiğin bir kişiyi hidayete kavuşturamazsın veyahut da iletemezsin. Öbür taraftan orada diyor ki işte diğer ayette Şura ayetinde ve inneke letehdi ila sirati mustakim. Şüphesiz ki sen dost doğru yola iletirsin. Bu hangisidir? Şura ayeti işte diğer hidayetedir. Hangisi? İrşad ve dilalete şey geliyor. Mesela birisi sana diyor ki ben Mesela İstanbul'un top kapısına gitmek istiyorum. Sen ne yapıyorsun? Sen onu irşad ediyorsun. İşte şöyle gideceksin, şöyle şu yoldan gideceğim, şöyle gideceğim, böyle gideceğim, şöyle gideceğim. İşte o zaman sen top kapısına yetişirsin. Bu irşad kimin elindedir? Kişinin elindedir. Her şahıs bu tür irşadı ne yapabiliyor? Verebiliyor. Ancak yani akideyle ilgili, ilhamla ilgili, tevfikle ilgili olan irşad bu Allah'la alakalı. Allah dilerse hidayet eder, dilemese hidayet etmez. Ve buradaki Allah dilerse hidayet eder, dilemese hidayet etmez sözü Allah Celle Celaluhu'nun ezeli ilmine dayanarak ne yapıyor? Ona hidayet vermiyor. Çünkü biliyor ki o hidayeti seçmiyor veyahut da benimsemiyor veyahut da istemiyor. Verdiğimiz örnekler gibi, örneğin Ebu Cehil, Ebu Talib veyahut da Ebu Leheb gibi ve özellikle Ebu Talib. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ı çok severdi. Ve onu hep savundu müşriklere karşı. Cahili topluma karşı malıyla canıyla onu destekledi. Ve onun gerçek yolda olduğunu da biliyordu. Bilmesine rağmen o yolu seçmedi. Niçin seçmedi? Niçin? Heva ve hevesine dayanarak cahili toplumun kadınları ölümünden sonra işte aleyhinde konuşmamaları için, bu kınamadan çekindiği için kalben ne yapmadı? Teslim olmadı. Allah'a teslimiyet göstermedi. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu onu zorla onu hidayete yönetmedi. Dilerse bütün insanları bir tek din üzerinde birleştirir zorla. Çünkü Allah Celle Celaluhu onun kudreti her şeyin üzerindedir. Diğer En'am suresinin 125. ayetinde diyor ki Allah Celle Celaluhu فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah Celle Celaluhu bir kişiyi dost doğru yola iletmek istediği zaman o kişinin göğsünü İslam'a açar. O kişinin kalbini İslam'a açar. Dolayısıyla o kişiyi Allah-u Teala o kişinin kalbini İslam'a açmasıyla o kişi ne yapıyor? Hidayeti buluyor. Bu konuyla ilgili örneğin Umar radıyallahu teala'nın İslam'a girmeden önce Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmek için elinden geldiği kadar ne yapıyordu? Büyük bir çaba veriyordu. Ancak Allah Celle Celaluhu o kişi, yani Umar radıyallahu anh Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmek için onun yanına gittiği zaman, oraya girince Allah Celle Celaluhu onun göğsünü, kalbini İslam'a açtı. İslam'ı sevdirdi. Ve orada ne yapıyor? Orada Allah'a teslim oluyor ve kelime-i şehadeti getirip İslam'a giriyor. Ve İslam'ın ikinci önderlerinden oluyor. Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra. Birincisi Ebu Bekir, ikincisi Ömer radıyallahu ta'ala. İşte Ebu Bekir, ondan sonra Umar, Üthmen, Ali, bütün bunlar hiçbirisi İslam üzerinde değildi. Yani Allah Celle Celaluhu ezeli ilminde biliyor ki İslam'a girecek olan insanlar İslam'a gireceklerini biliyor. Ruhlar aleminde daha onları yaratmadan önce biliyor ki işte yaratacağı şunlar, tamam mı? İslam'ı sevecekler, Allah'ı sevecekler, Aleyhisselatü Vesselam'ı sevecekler ve bu yola talip olacaklar. Bu yola talip olduklarını bildiği için Allah Celle Celaluhu o azılı küfürlerinden sonra onları ne yapıyor? Allah Celle Celaluhu göğüslerini, kalplerini İslam'a açıyor ve bu şekilde İslam'ın en önemli önderlerinden oluyorlar. İnsan suresinin 3. ayetinde ise diyor ki Allah Celle Celaluhu inna hedeynâhu s-sebîle imme şâkiran ve imme kafura. Biz diyor ona dost doğru yolu gösterdik. Ona dost doğru yolu gösterirken o kişi şükredebilir, küfür de edebilir. Yani Allah'ın dininden razı olarak, Allah'ın dinini benimseyerek Allah'ın dinine girebilir. Allah'ın dinine karşı koyup inkar edip küfür de edebilir. Allah Celle Celaluhu o kişiye, yani o kula hürriyeti vermiş. Hidayet o kişinin elindedir. O kişi isterse severek, teslim olarak İslam'ı benimsemek isterse Allah Celle Celaluhu o yolu ona gösterir ve İslam'a girer. Veyahut da isterse İslam'ı benimsemez, küfrü benimser, Allah Celle Celaluhu yine o küfür yolunu ona ne yapar? Onu baş başa bırakır. Ve bunu yaparken Allah Celle Celaluhu, çünkü bu inşallah müstakbelde, yani kulların fiilleri mahluk mudur değil midir? Veyahut da kişi kendi fiillerini yaratıyor mu yoksa Allah mı yaratıyor? Bu konuya inşallah gelecekte değineceğiz. Ama burada yani bu konuyla ilgili bir ip ucu vermek istiyorum. Değineyim inşallah. Yani burada biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu insana mutlak hürriyet vermiş. İnsan istediğini yapabilir. Dilerse küfrü seçer, dilerse hidayet yolunu seçer. Dilerse zehri seçer, dilerse şifayı seçer. Bakıyorsun ki bir kişi bilerek intihar ediyor. Bakıyorsun bir kişi bilerek alıyor mesela kendini zehirliyor. Allah dilerse kendini intihar etmek isteyen kişi, Allah dilerse onu o intihardan alıkoyabilir. Ama o kişi istediği için Allah onu ona o intihardan alıkoymuyor. O şeyle baş başa bırakıyor ve o yolu seçtiği zaman Allah Celle Celaluhu o an için o intihar fiilini ona ne yapıyor? O gücü ve kudreti ona veriyor. Çünkü Allah Celle Celaluhu o güç ve kudreti o insana vermediği müddetçe ne yapamaz? O fiili seçemez. Yani konuşamaz, göz küpriğini oynatamaz, gözünü oynatamaz, işitemez, duyamaz, konuşamaz, yürüyemez, yiyemez, kalkamaz. Yani kalp atışları olmaz ve bu şekilde. Bismillah. Ve Fatiha suresinde yine o şekilde Allah Celle Celaluhu Fatiha suresinde diyor ki ihdinas sıratal mustakim. İhdinas sıratal mustakim. Ey Rabbim, sen bizi dost doğru yola ilet. Dost doğru yol nedir? İslam'dır. İslam'ın merceği nedir? Kur'an ve sünnettir ve ashabın yoludur. Ashabın anlayışı ve hayatıdır. Ve En'am suresinin 153. ayetinde Allah Celle Celaluhu Aleyhisselatü Vesselam'ın, yani İbni Mesud'un ondan naklederek, Aleyhisselatü Vesselam'dan naklederek diyor ki bir gün diyor Aleyhisselatü Vesselam meclisinde otururken bize bir çizgi çizdi ve dedi ki hâde sebilullah veyahut da hâde siratullah. Ondan sonra sağında o çizginin sağında ve solunda kısa kısa çizgiler çizerek dedi ki işte hâdihi subul, bunlar da yollardır. Değişik yollardır. Ve ala kulli sebilin minha şeytan, her yol üzerinde bir şeytan var. Yed'u ileyhi, ona çağrı yapar. Ondan sonra diyor işte şu ayeti okuyor. En'am suresinin 153. ayeti diyor ki وَاَنَّ هَذَا صِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا. Yani Allah Celle Celaluhu Aleyhisselatü Vesselam'ın bu temsil etmiş olduğu bu çizgiye girmek için delil olarak hangi ayeti veriyor? وَاَنَّ هَذَا صِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا. İşte bu benim dost doğru yolumdur, ona tabi olunuz. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلْ, sakın sağdaki ve soldaki, subhanallah, aleyhissalatü vesselam eliyle çizgi çizerek hem ortadaki çizgiyi, İslam'ın çizgisini, Kur'an ve sünnetin, sağdaki ve soldaki çizgilerin de işte batıl yolların, batıl fırkaların, batıl grupların, batıl hiziplerin, batıl inançların Ne yapıyor? O da yine eliyle ne yapıyor? Çiziyor. Ve Allah Celle Celaluhu aynen Aleyhisselatü Vesselam'ın çizgisine göre ne yapıyor diyor. Ve hâzihi sübul. Ey bu çizginin, dosdoğru çizginin sağında vaki ve solundaki çizgiler de değişik yollardır. Ve hâzihi sübul. Tamam mı? Ve o diyor ki ve enne hâzâ sirâti mustakîmen fettebi ve lâ tettebi'u sübul. Sakın bu batıl yollara tabi olmayınız. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِ Zira siz bu batıl veyahut da sapık yollara tabi olursanız, o zaman bu yollar ve yollar üzerinde olan şeytan ve şeytanın dostları sizi dost doğru yoldan alıkoyar. Ey İslam'ın yolundan alıkoyar. Ve dedik ki İslam'ın merci nedir? Kur'an, sünnet ve ashabın anlayışıdır. Sizi dost doğru yoldan. Ve enne hâzâ sirâti mustakîmen. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu ne yapmış? Yani selefen demiş, bu benim dost doğru yolumdur. Öbür tarafta ihdina sırâtı mustakîm talebini de yapıyor. Ey Rabbim, sen bizi dost doğru yola ilet. Öbür tarafta diyor ki işte benim dost doğru yolum budur. Hangisidir? Ve enne hâzâ sirâti mustakîmen. İşte benim dost doğru yolum budur, buna tabi olunuz. Dost doğru yol, Kur'an, sünnet ve ashabın anlayışıdır. Dolayısıyla burada hidayet iki türdür. Birincisi Allah'la alakalı, ikincisi kulla alakalı. Dolayısıyla dünya konusuyla ilgili kişi istediği an istediği şeye uyabilir ve o istediği şeye uymak isterken de o yol ister batıl olsun, ister doğru olsun, tamam mı? O yola tabi olduğu zaman Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Ona nasip ediyor ve yahut da o tabi olmak istediği şeyi güç ve kudreti veriyor ve o şekilde tabi oluyor. Öbür tarafta kelime-i şehadet meselesi. Hutbetul Hacedeki kelime-i şehadet diyor ki ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu kelime-i şehadetine delil olarak da bu kelime-i tevhidin 7 veyahut da 8 şartı olduğunu söylüyorlar bazı alimler 7 şartı olduğunu, bazı alimler 8 şartı olduğunu söylüyorlar. Bu 7 veyahut da 8 şartın tanımı ise birincisi ilim, ikincisi ise yakin, üçüncüsü ise ihlas, dördüncüsü sıdık, beşincisi muhabbet, altıncısı inkiyat, yedincisi kabul, sekizincisi el kufru bima yu'bad min dunillah. Ey Allah'tan başkası ibadet edilen şahısları, putları dinar ve dirhemine yapmak, red ve inkar etmektir. Bunları şimdi tek tek anlatacağız inşallah. Yani şerh edeceğiz, açıklamaya çalışacağız Allah'ın izniyle. Birincisi, yani kelime-i tevhidin şartlarından birincisi el ilmu. Buradaki ne demek istiyor? İlimden ne demek istiyor? İlim yani el ilmu bi ma'naha. Ey o kelime-i tevhidin manasını bilmek. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke döneminde cahili toplum Arap dilini veyahut da Arapça dilini en iyi bir şekilde bilmelerine rağmen Aleyhisselatü Vesselam onları bu kelimeye davet ederken bu kelimeyi hiçbir zaman ne yapmadılar? Gösteriş yaparak bile, riyakarlık yaparak bile bu kelimeyi söylemediler. Nifak olsun diye Aleyhisselatü Vesselam'a karşı bu kelimeyi söylemediler. Niçin? Çünkü bu kelimenin manasını çok iyi bir şekilde biliyorlar. Çünkü biliyorlar ki bu kelimeyi söyledikleri zaman, yani o zamanki müşrikler müşrik olmalarına rağmen nifak yapmıyorlardı, yalan da atmıyorlardı. Sözlerinde dosdoğru idiler. Subhanallah, kafir olmalarına rağmen yalandan nefret ederlermiş. Bir de nifakı da sevmezlermiş. Yani nifak da yapmıyorlar. Hani gösteriş için hadi yallah Muhammed'in dediğini yapalım diye söylemiyorlar. Medine dönemindeki münafıkların yaptıkları gibi. Tamam mı? Ve bu mana, bu kelimenin manasını çok iyi bilmelerine rağmen veyahut da çok iyi bildikleri için ne yaptılar, ne yapmadılar? Bu kelimeyi söylemediler. Dille dahi olsa söylemediler. Çünkü biliyorlar ki bu kelimenin manasını biliyorlar. Bu kelimeyi dilleriyle söyledikleri zaman o zaman bu kelimenin muktadasına bağlı kalmaları gerekiyor. Ey gereklerine bağlı kalmaları gerekiyor. Bunu söyledikleri zaman mutlaka bağlanmaları gerekiyor. Dolayısıyla bu da nifaklık da onların yanında olmadığı için bu kelimeyi ne yapmadılar? Dille dahi söylemek istemediler. Dolayısıyla şimdi bu zamanımızda olan davetçi Müslümanlar veyahut da ilim talebeleri insanları kelime-i tevhide çağırırken kelime-i tevhidi söylettirmek için değil, kelime-i tevhidin manasını açıklamak için veyahut da manasına çağırırlar veyahut da çağırmaları gerekiyor. Dolayısıyla burada el-ilmu bimanehe, ey kelime-i tevhidin manasını bilmek veyahut da bilmeye çağırmak. Ve buradaki kelime-i tevhidde biliyorsunuz nefi ve isbat var. Nefi, ey rububiyeti ve uluhiyeti, isim ve sıfatları ne yapmak? Allah'a has kılarak ona ispat etmek. Şirki ise etkisiz hale getirip Allah Celle Celaluhu üç tevhidde ne yapmak? Onu arındırmak. Ey bütün şirklerden, şirk çeşitlerinden onu arındırmak. Ve burada diyor ki nefyen ve isbaten el münafi lil cehl bi tahkikiha ev bi tahkikatiha. Ey bi tahkik muktadayat hazihil kelime. Çünkü bu kelimenin muktadayatları var. Aynı zamanda bu kelimenin nevakıdları var. Muktadayat demek gerekleri, nevakıd demek zıtları, o kelimenin zıtları veyahut da kelimenin zıttı olan şeyler, ister söz olsun ister fiil olsun. Kelimenin zıttı olan sözlü ve fiilli şeyler, nevakıd. Muktadayat o kelimenin yine sözlü ve fiilli olan, gerekli olan şeyler. Kelime-i tevhidden sonra mesela gerekli olan şeyler veyahut da kelime-i tevhidin gereklerinden ikincisi nedir? Namaz kılmaktır. Ve bu da İslam'ın ikinci rükündür kelime-i tevhidden sonra. Ondan sonra zekat, ondan sonra oruç, ondan sonra hac. Bu nedir? Kelime-i tevhidin gereklerindendir. Ey bir kişi kelime-i tevhidi söyledikten sonra İslam'ın dairesine giriyor. İslam'ın içine giriyor. Bu kelimeyi söyledikten sonra İslam'a girerken o zaman işte bazı sorumluluklarla karşı karşıya geliyor. Ey mutlaka ne yapması gerekiyor? Namaz kılması gerekiyor. Senede bir Ramazan orucu geldiği zaman senede bir eğer yanında bir meblağ veyahut da hayvanlardan veyahut da altından nisabı gereği o zaman ne yapacak? Zekatı verecek. Senede bir Ramazan ayı geldiği zaman oruç tutacak. Bunların terkinde küfür müdür değil midir? Fasık mıdır? Kafir midir? Bu konuda alimler ihtilafa düşmüşler. Kelime-i tevhidden sonraki dört rükünde alimler ihtilafa düşmüşler. Bazı alimler namazın terki küfürdür demişler. Ey dinden çıkmaktır. Bazı alimler zekatın terki küfürdür, dinden çıkmaktır demişler. Ve Ahmed bin Hanbel rahimahullah onun bu konuda bir rivayeti var. Bazı alimler demişler ki haccı ve orucu terk etmekle dinin dışından çıkar. Ve en çok ihtilafa düştükleri şey kelime-i tevhidden sonra gereklerinde kelime-i tevhidin gereklerinden olan nedir? Namazdır. Zamanla değineceğiz inşallah bunlara. Dolayısıyla burada kelime-i tevhidin manası la ilahe illallah. La ilahe buraya kadar nedir? Burada nefidir. Ey burada hiçbir ilah yoktur veyahut da hiçbir hak ilah yoktur. İllallah Burada nedir? İthbettir, ey isbattır. Ey burada ubudiyeti bütün çeşitleriyle ne yapıyor? Allah'a tahsis ve ispat ediyor. Ey Allah'tan başka hak ilah, parantez içerisinde hak mabud yoktur. Çünkü Allah'tan başka mabudlar çoktur. İlahlar çoktur. İlah demek mabud demektir. Ve buradaki ibadet, biliyorsunuz ibadetin manası çok geniş kapsamlıdır. Namaz ibadet olduğu gibi onun emrine aykırı, onun emrine uymak yine ibadettir. Dolayısıyla her çeşit itaat, itaat ibadettendir. Ve her çeşit masiyet şirkin şubelerindendir. Bütün taatler tevhidin şubeleri olduğu gibi bütün masiyetler de şirkin şubelerindendir. Şirkin şubeleri var, tevhidin de şubeleri var. Bu tevhidin şubeleri, şubelerinden, gereklerinden bazıları etrafında mesela ne yapmışlar? Küfür müdür değil midir? Etrafında alimler ihtilafa düşmüşler. Ve özellikle namaz. Ondan sonra zekat. Zekat konusunda çok az alimler zekatı terk eden kişinin dinden çıkacağını söylemişler. Çoğunluk dinden çıkmayacağını. Çok azınlık olmakla beraber zekatın terkinde dinden çıkacağını söyleyen alimler de vardır. İnşallah bu konuda da zekat konusuna geldiği zaman bunu tafsilatlı bir şekilde anlatacağız. O zaman bir kişi La ilahe illallah dediği zaman manasını bilerek inanması gerekiyor. Bir kişi La ilahe illallah deyip de manasını bilmezse o zaman çok kolay bir şekilde ne yapabilir? Şirk işleyebilir. Kelime-i tevhidi söylüyor ama öbür tarafta şirk koşuyor. Bir yönden İslam'a giriyor, bir yönden İslam'dan çıkıyor. Çünkü İslam'a giriş kapısı olduğu gibi İslam'dan çıkış kapısı da vardır. İslam'dan çıkış kapısı kelime-i tevhidle zıtlaşan bütün şubelerdir. Bu şubeler bazıları ondan dinden çıkarır, bazılarından da onu dinden çıkarmaz. Dolayısıyla burada şu anda biz davetçiler veyahut da ilim talebeleri Müslümanları özellikle ey kelime-i tevhidi söyleyen Müslümanları kelime-i tevhidin manasına çağırmalıyız. Ey bu kelimeyi, bu güzel kelimeyi Müslümanlara gereği gibi onunla zıtlaşan veyahut da onun gereklerini ne yapacağız? Güzel bir uslupla, ayetlerle, delillerle, hadislerle, ashabın mefhumuyla ne yapacağız? Onlara güzel bir uslupla onlara aktarmaya çalışacağız. İşte bu kelime-i tevhidi söyleyip manasını bilmiyorsa o zaman bu insanın akidesi her an için tehlikeyle karşı karşıya gelebilir. Niçin? Çünkü tevhidi bilmediğinden dolayı şirk yollarını bilmediğinden dolayı kendini şirkten nasıl koruyacak? Sen karanlık bir gecede bir yolda gidiyorsun ve o yolda bazı bataklıklar varsa senin orada bir o bataklıkları gösterecek bir ışığın yoksa sen hemen ne yaparsın? O bataklıklara düşersin veyahut da batarsın. İşte din bu şekildedir. Dünya veyahut da İslam ve küfür aydınlık ve karanlık gibidir. İslam aydınlıktır, küfür karanlıktır. Tıpkı gecenin karanlığı gibi. Gece sen ışıksız yürürsen arabayla veyahut da arabasız mutlaka o yoldaki o karanlıkta yoldaki bataklıklara ne yaparsın? Kapılırsın. İşte tevhid ve şirk de bu şekildedir. Tevhid kelimesini söyleyen bir kişi gereklerini bilmiyorsa, öbür tarafta da şirkin gereklerini bilmiyorsa, o zaman çok kolay bir şekilde bu kelimeyi söylerken, İslam'a girer, öbür tarafta İslam'dan çıkar. Dediğimiz gibi, İslam'ın bir giriş kapısı olduğu gibi, İslam'ın çıkış kapısı da vardır. Çıkış kapısı kelime-i tevhidle zıtlaşıp, tamam, ona ters olan bütün şübelerdir. Bu şübeler, bazı şübeler dinden çıkarır, bazı şübeler dinden çıkarmaz. Ve burada
biraz geriden anlattı. Şey kapanmış. Bir daha açtık. Biraz sonra. 2 daha 3 dakikalık bir şey.
Acaba nereden? Bilmiyoruz ki nereden. Onlar mı söyledi?
Şey kopmuş.
Naci kardeşimiz burada yönetmen diyor ki,
tamam, ses var şu anda. Bir ara koptu.
Bir ara sesin koptuğunu söylüyor. Yani iade etmemi istiyor. Ben yine de iade etmeye çalışayım bazı sözleri.
Bir taneyi geri alabilirsiniz.
Biz demiştik ki biz Müslümanlara yönelirken ilim talebeleri veyahut da davetçiler olarak Müslümanlara yönelirken Müslümanlara kelime-i tevhidi söyletmek için değil, kelime-i tevhidin manasını anlatmak için. Ama kafirlere yönelmek istediğimiz zaman ilk önce kelime-i tevhidi onlara söylettirmeye çalışacağız. Kelime-i tevhidi söylettirdikten sonra veyahut da onlar telaffuz ettikten sonra bu kelime-i tevhidin ondan sonra manasını ve gereklerini anlatacağız. Onun için dedik ki İslam'ın bir giriş kapısı olduğu gibi İslam'ın çıkış kapısı da vardır. İslam'ın giriş kapısı kelime-i tevhiddir ve onun gerekleri. İslam'ın çıkış kapısı da kelime-i tevhidle zıtlaşan bütün masiyetler. Ve bu masiyetlerin bazıları dinden çıkarır, bazıları dinden çıkarmaz. Alimlerin zamanla inşallah burada alimlerin kendi aralarında ihtilafa düştüğü bazı meseleleri inşallah zamanla zamanı geldiği zaman yerinde anlatacağız inşallah. Onun için biz davetçiler veyahut da ilim talebeleri olarak bu zamanda topluma nasıl kendimizi sunacağımızı bilmemiz gerekiyor. Veyahut da topluma neyi sunacağımızı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü toplum kültür emperyalizmine kapılarak tamamen kültür emperyalizmine teslim olmuş. Niçin? Çünkü bütün hayatımızda kültür emperyalizmi hakim. Fiilleriyle, sözleriyle, basınlarıyla, her şeyle bakıyorsun, bu kültür hakim. Bu insanlar yüzlerce sene bu kültür ile iç içeyken bu insanlara veyahut da bu topluma kelime-i tevhidi gereği gibi sunmadan önce bu toplumu tekfir etmek de gerçekten doğru görmüyorum. Çünkü sen İslam'ı birisine sunmadığın halde, sen nasıl kalkıp da hücceti oluşturmadığın halde kalkıp da bu insanı tekfir ediyorsun? Aynen şöyle bir aklı yönden bir örnek vermek istersek, bir öğretmen, okul öğretmeni, sınıf öğretmeni öğrencisine bir matematik problemini ona göstermediği halde ve kalkıp öğrenciye dese ki şu problemi bana çöz derse, bu öğrenci şaşkın kalacak. Diyecek ki hocam kusura bakma, ben daha bunu görmedim ki, görmediğim bir şeyi ben nasıl çözeceğim? Yani bu küçük bir çocuk ilkokulun birinci sınıfında veya ikinci sınıfında olan çocuk bu cevapla hocaya ne yapabilir? Karşılık verebilir. Hocam senin bana öğretmediğin bir problemi, matematik problemini ben nasıl çözeceğim? Ben bilmiyorum ki. Bana öğretmiş olsaydın belki çözerdim. Dolayısıyla biz topluma İslam'ı sunmadığımız halde, İslam'ı anlatmadığımız halde, tabi İslam'ı bütün yönleriyle ve başta akide, yani kelime-i tevhid, ondan sonra kelime-i tevhidin bütün şübeleri, gereklerini anlatmadığımız halde, hücceti oluşturmadığımız halde, onlara gücümüz nispetinde, tabi gücümüz nispeti onlarla iç içe olmadığımız halde nasıl kalkıp da işte şu kafirdir, bu dinsizdir, bu mürtettir, bu şöyledir, bu şeytandır diyebiliriz? Demek istediğim acizane, insanların ister kafir olsun ister Müslüman olsun İslam'ın giriş kapısından girebilmeleri için biz bu insanların bu kapının bu kapıya nasıl gireceklerini veyahut da nasıl girebilirler, hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ve bu hazırlık Kur'an, sünnet ve ashabın anlayışına uygun. Sözlerimiz ve fiillerimizle. Ahlaki yönden, edebi yönden, inanç yönden, kültür yönden, her şeyimizle ne yapacağız? Bu insanlara nasıl kendimizi sunacağız veyahut da İslam'ı nasıl sunacağımızı ne yapmamız gerekiyor? Çok iyi bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla biz şu anda toplumumuza ve mesela biz Türk olduğumuz için Türk toplumumuza iç içe olduğumuz insanlar, ister akraba, ister mahalle, ister şehir, ne olursa olsun ne yapacağız? Bunlarla iç içe olmaya çalışacağız. İç içe olmaya çalışacağız ancak dinimizde taviz vermeksizin. Dinimizde taviz vermeksiz, ey dinimize bağlı kalarak bunlarla iç içe olup kelime-i tevhidin manasını güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Biz burada ilim talebesi veyahut da davetçi mutlaka davet etmiş olduğu kelime-i tevhidin gereklerine davet yaparken kendisi mutlaka bu gereklerle yaşaması gerekiyor. Ey kelime-i tevhidin şubeleri hepsi onda hakim olması gerekiyor. İnançtan tut ta bütün adaba, adapları içine alarak. Evet. Onun için biz ilk önce ne yapacağız? Kelime-i tevhidi anlatmaya. Onun için burada Allah Celle Celaluhu Muhammed Suresi'nin 19. ayetinde diyor ki: "Fe'lem ennehu la ilahe illallah." Ve İmam Buhari rahimahullah sahihinde konu olarak diyor ki: "Babun el-ilmu qabla'l kavli vel amel." Babun demek ey konuya giriş olarak diyor. Konuya giriş olarak diyor, tamam mı? İlim diyor, sözden ve amelden öncedir. İlim, sözden ve amelden öncedir. Yani bir kişi bir amel yapmak istediği zaman, ilk önce o amelin nasıl olduğunu öğrenecek, ondan sonra ne yapacak? O ameli yapacak. Tıpkı verdiğimiz örnek gibi, ilk önce öğretmen öğrenciye bir bilgi verir, o bilgiyi verdikten sonra öğrenci o öğretmenin verdiği bilgiye dayanarak ne yapıyor? Kağıt üzerinde veyahut da masa üzerinde, tahta üzerine öğretmene o problemi veyahut da o bilgiyi çiziyor. Dolayısıyla biz de o şekilde olmamız gerekiyor. Biz ilk önce insanlara ve insanlara derken ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, ister ateist olsun, ister Müslüman olsun, ister Sofi olsun, ister Eş'ari olsun, ister Maturidi olsun, ister Selefi olsun, fark etmiyor. İnsanlara açılırken bu mefhumla açılmamız gerekiyor. Ey ashabın anlayışına uygun, Kur'an ve sünnetin anlayışına uygun bir şekilde ne yapıyor? Onlara açılmamız gerekiyor. Onun için diyor ki fe'lem ennehu la ilahe illallah. Bilmiş ol ki Allah'tan başka hak, ilah, parantez içerisinde mabud yoktur. Fe'lem, ilk önce bilmiş ol. Akli yönden tahassusları örnek olarak vermek istersek mesela, tahassuslar, branşlar. Bir tıp doktoru, göz doktoru, mide, iç hastalıkları doktoru mesela, artık kalp mi olur, mide mi olur, ne olur artık. Tıbbın bütün çeşitleri. O tıbbın öğrencisi o tahassusu öğrenmeden önce o tıpta hiçbir örnek veremez. Veyahut da örnek olamaz, veyahut da reçete yazamaz, veyahut da ameliyat yapamaz. O doktor o tahassusta mesela göz doktoru olarak orada ne yapıyor? Orada tahassuslaşıyor. Ondan sonra orada okulda almış olduğu bilgileri ne yapıyor? Teoriden pratiğe döküyor. Teoriden tahta üzerinde, kağıt üzerinde olan çizgiden sonra ne yapıyor? Onu bizzat faaliyete döküyor. Onun için burada ilk önce ilim, ondan sonra amel. İlk önce ilim, bilgi, ondan sonra tahassus. Veyahut da ondan sonra ameliyat, ondan sonra bina, ondan sonra mesela program. Ve bu şekilde bütün tahassuslar artık ister teknoloji tahassusu olsun, ister efendim diğer maddi tahassuslar olsun. Eğer bu maddi tahassuslar veyahut da teknolojik tahassuslar böyle ise, tabii ki İslam bu konuda daha evladır. Sen İslam'ı öğrenmeden sen nasıl İslam'ı yaşayacaksın? Abdestin şartlarını bilmeden nasıl abdest aldığını nasıl bileceksin? İslam'ın rükünlerini bilmeden sen bu İslam'ın rükünlerini nasıl sayıp nasıl amel edeceksin? Onun için biz ilk önce kelime-i tevhidin gereklerini, ilk kelime-i tevhidin manasını anlatacağız. Ondan sonra, anlattıktan sonra o anlattığımız şeyler, kendimiz bizzat bu şeylerle amel ederek, onlar da bu ameli bizden görünce, onlar da ne yapacaklar? Aynen bizim yaptığımız gibi onlar da yapacak. Çünkü biz onlara örnek olacağız. Tıpkı hani